Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 20. Ayrım. 10. Rourke'un sonraki hedef olma ihtimali %51.58. Eve daracık ofis penceresinin önünde durmuş dışarı bakıyordu. Bilgisayarın ruhsuz tonlamasıyla bildirdiği %50 şans onun içini rahatlatacak bir şey değildi. Ona nerede saldırır? Olasılık hesaplaması için yetersiz veri. Sana sormadım zaten diye homurdandı ve parmak uçlarını burnunun üzerinde gezdirmeye başladı. Düşün dedi kendi kendine. Düşün, düşün. Kadının kafasında ne olabilir? Rourke'un güvenlik ekibi etrafta değilken etki daha yüksek olur diye karar verdi. O halde evde ya da ikisinin de katıldığı halka açık veya baş başa olunan sosyal bir ortamda. Rourke'un programını tekrar ekrana çağırdı ve incelemeye başladı. Yeniden. Bir insanın bir günde bu kadar toplantı, görüşme, konuşma ve anlaşmayla uğraşıp nasıl kafayı yemediğini merak etti. Ama bu Rourke'tu. Her gün yolunun kesiştiği bunca insan diye düşündü Eve. İş ortakları, çalışanları, personeli, garsonlar, asistanlar, asistanların asistanları. Güvenlik ekibi ne kadar iyi olursa olsun, İçeri sızılacak bir çatlak her zaman vardı. Ama Rourke zaten bunun farkında diye hatırlattı kendine. İçgüdüsel bir şekilde farkındaydı. Adeta bir aslanın ormandaki avcıların ve avların farkında olması gibi. Üstelik Rourke'la ilgili endişenin korkuya dönüşmesine izin verirse bir şeyleri kaçırabilirdi. Tekrar masasına oturdu ve kafasını topladı. Juliana Dunn ilk cinayet dalgasında sosyete prensesi rolünü oynamıştı. Servet goncalarının arasında uçuşan, genç, zarif ve büyüleyici bir kelebek. Aynı zamanda o goncalardan biriydi diye düşündü Eve. Yeni rolü başarılı, verimli bir çalışandı. Zekice dedi Eve. İnsanlar kendileri için çalışan insanlara nadiren gerçekten dikkat ederdi. Buna bağlı kalacak diye düşündü Eve. Bağlı kalacağı neredeyse kesin. Garson, muhasebeci, ev işlerinde bir hizmetli. Sonraki hedef her kimse, Dunn, adamın işine ya da şirketi aracılığıyla evine girecekti. Tercih ettiği yöntem zehir. Eski moda bir zehir diye ekledi. Neden? Bu şekilde ellerini kirletmezsin ve durup nasıl işe yaradığını izleme şansın var. Şaşkınlığı, şoku, acıyı görürsün. Kurban bir silahla ya da bıçakla karşılaştığında anlıyordu ama zehir çok daha incelikliydi, hatta zarif. Ayrıca insanın kafasını karıştırırdı. Ama mahalledeki 7/24'e uğrayıp bir şişe siyanür alamazsın. Takip edip kaynağa ulaşmak gerekiyordu. Eve ondan önce aradan çıkarması gereken bir şey olduğunu hatırladı. Telelinki açarak Charles Monroe'yu aradı. Yakışıklı lisanslı eskort cep linkini açtı. Genç adamın yüzü ekranda belirdiğinde Eve arkadaki seçkin restoran fonundan gelen mırıltılı insan seslerini, porselen ve kristal tıkırtılarını seçebildi. Teğmen şeker. Charles'ın yüzü aydınlandı. Ne hoş bir sürpriz. Müsait misin? Kimse var mı yanında? Henüz değil. Müşterim geç kalacak her zamanki gibi. En sevdiğim kanun görevlisi için ne yapabilirim? Chicago bölgesinde profesyonel dostların ya da iş arkadaşların var mı? Dallas, insan tarihteki en eski işi icra ediyorsa, her yerde dostları ve iş arkadaşları olur. Evet, standart polis bütçesiyle Dockport Rehabilitasyon Merkezi'ne gidip bir mahkumla yakın görüş yapmayı kabul edecek birine ihtiyacım var. Charles'ın yüzü, hatları birden profesyonelliğe büründü. Eve, onun biraz hareket ettiğini ve aşağı doğru baktığını görünce elektronik ajandasını çıkardığını anladı. Profesyonel kadın mı erkek mi olacak? Bayan mahkumumuz gece boyu kalacak kuvvetli bir erkek arzu ediyor. Zaman aralığı? Önümüzdeki bir iki hafta içinde. Ne kadar erken olursa o kadar iyi. Bütçe 2 saatlik ücret ödeyecek, bahşiş yok ve standart araç ulaşımı. Polis bu kadının cinsel sağlığı konusunda bu kadar hassas davranıyorsa, bunun devam eden bir soruşturmada verilen işbirliği ya da bilginin ödemesi olduğunu düşünüyorum. İstediğini düşünebilirsin. Eve'in yüzü ve hatları da artık Charles'ınki gibi profesyoneldi. Kadına ihtiyacım var. O bölgedeki bir iş arkadaşını ayarlayabilir misin? Ama sağlam biri olsun gerçekten. Gerçi kadının tek istediği seks ama şiddet eğilimi var ve çaylağın birinin böyle bir duruma girmesini istemem. Ayarlayabilirim ama senin için ben de halledebilirim, ne dersin? Çaylak olmadığım kesin ve sana yeterince borçluyum. Bana bir borcun yok. Louise'i sana borçluyum, dedi Charles ve ismi telaffuz ederken yüzünün her hücresi aydınlandı. Bana bilgileri ver ve randevuyu programıma alayım. Üstelik müessesenin ikramı Teğmen Şeker. Eve duraksadı. Charles'a müşteri ayarlamak garip geliyordu. İşine gönülden bağlı Doktor Louise DiMatteo ile giderek ilerleyen romantik ilişkilerini bilirken onu Maria Sanchez'le bir gece geçirmeye gönderemezdi. Bu arkadaşlık durumları da en az evlilik durumu kadar tuhaf ve karmaşık olabiliyordu. Bu Charles'ın işi diye hatırlattı Eve kendine. Ve Louise rahatsız olmuyorsa ona ne oluyordu? Ücreti alacaksın. Resmi kayıtlarda görünmesine ihtiyacımız var. Maria Sanchez diye başladı Eve ve bilgileri verdi. Teşekkür ederim Charles. Hey, utandın ama çok tatlı bu. Peabody'ye sevgilerimi ilet. Ben de Louise'e selamını söyleyeceğim. İşte yemeğim ve müşterim de geliyor. Eğer başka bir şey yoksa masaya geldiğinde bir polisle konuşurken görmesin beni. Böyle şeyler romantik bir öğleden sonra kaçamağının hassas dengesini sarsabilir. Charles'ın yüzünde beliren muzip ifade karşısında Eve gülümseyip kafasını sallamaya engel olamadı. Bana randevu tarihini ve saatini bildir ya da Dockport'taki müdürle bir sorun çıkarsa. Kendisi pisliğin teki. Aklımda tutarım. Görüşürüz Teğmen Şeker. Charles linki kapadığında Eve sıradaki çağrıya geçti. Bilerek ve ters bir tonla Nadine Furst'a sesli bir mesaj bıraktı. Birebir görüşme, ofisimde saat 4'te, tam 4'te. Canlı çekim yok. Eğer geç kalırsan yapacak daha iyi bir işim olacak. Masasından kalkarak seri adımlarla dışarı çıktı ve başını Peabody'nin küçük bölmesine uzattı. Tek söylediği, çıkıyoruz, oldu. Standart siyanür kaynakları takibinde bir yere varamadım, dedi Peabody hızla Eve'in arkasından asansöre dalarken. Bu tarz bir kontrollü maddeyi yasal kaynaktan temin etmek için bile parmak izli izin belgesi gerekiyor. Parmak izleri detaylı bir tarama ve incelemeden geçiriliyor. Doğununkiler bizim dosyada var ama karşılaştırmalarda bir şey çıkmadı. Ya yasa dışı kaynaklar? Sistemdeki siyanür zehirlenmelerini taradım. Aslında madde sandığımızdan popülermiş ama çoğu yasal bir kaynak aracılığıyla edinmiş. Doğunun Doğu Washington'da alışveriş yaptığı adam bizim gezegendeki en büyük oyuncu, şimdi ölmüş. Kayıtlı olan diğerleri çoğunlukla küçük çaplı işler çeviriyor ve çoğu hapiste. Yasa dışı kimyasal dağıtımıyla hüküm giymişler. Zehirler ek suçlama. Araştırma, zehirlerin masrafı karşılamadığını, düşük kar marjı olduğunu ve öncelik kazanmadığını gösteriyor. Yasal bir kaynağa ulaşmanın bir yolunu bulmuş olması mümkün ama diğer yolu deneyelim. Eve aracına doğru ilerlerken duraksadı. Hapishanede bu konuda müthiş potansiyel vardır. Dun oradaki bir bağlantısını kullanmış olabilir. Ayrıca bilgisayarı aracılığıyla tüm dünya parmağının ucundaydı. Arama ve araştırma yapmak için dolu vakti olmuştur. Kaynağı New York'ta olmayabilir. İnsanları tanıyan insanlar olabilir. Biz de yer altına ineceğiz. Peabody'nin birden rengi attı. Aman tanrım! New York'un altında ayrı bir şehir vardı. Kaybolmuşların ve kötülerin biçimsiz, façası bozuk şehri. Bazıları macera yaşamak için aşağı inerdi. Diğerleri salt kötülükten, havayı bir çöp ve pislik kokusu kadar yoğun bir şekilde kaplamış, şiddet kokusundan keyif aldıkları için. Bazıları ise sadece orada kaybolurdu. İyi, ceketini arabada bıraktı. Silahının görünmesini istiyordu. Yedek silahı ayak bileğinde takılıydı ve çizmesine bir dövüş bıçağı sokmuştu. Al bakalım. Peabody'ye küçük bir şok sopası attı. Nasıl kullanacağını biliyor musun? Peabody önce zorla yutkundu fakat başını salladı. Evet efendim. Kemerine tak, görünmesini sağla. Birebir dövüş derslerini ihmal etmedin değil mi? Hayır. Derin bir nefes verdi. Kendimi koruyabilirim. Güzel. Eve sadece söylemesini değil, buna inanmasını da istiyordu. Ve aşağı indiğimizde unutma, sen şirret polisin tekisin ve kahvaltıda da insan kanı içiyorsun. Ben şirret polisin tekiyim ve kahvaltıda kan içiyorum. Gidiyoruz. Pislik içindeki merdivenlerden indiler. Metro girişinden diğer tarafa saptılar ve yer altına açılan fare deliği gibi bir tünele girdiler. Soğuk ve zalim tiplere özel bir eğlence, oyun ve seks karnavalını andıracak şekilde etrafa yayılan puslu kırmızı ve sönük mavi ışıklar vardı. Eve'in burnuna kusmuk kokusu geldi ve biraz ileride elleri ve dizlerinin üzerinde durmuş korkunç bir şekilde kusan bir adam gördü. ''İyi misin?'' Adam başını kaldırmadı. ''Siktir git.'' Eve, kendilerini izleyen gözler olduğunu hissederek adama sert çizmesiyle sağlam bir tekme attı. Adam yüzü koyun kendi kusmuğunun üzerine düştü. ''Ah hayır'' dedi tatlı bir tonda. ''Sen siktir git.'' Adam tekrar küfretmeye fırsat bulamadan, Eve çizmesinden çıkardığı bıçağın sivri ucunu onun pis boğazına dayadı. ''Ben polisim pislik ama o işe yaramaz gırtlağını sırf eğlence olsun diye boydan boya kesmeyeceğimi sanma. Mook'u nerede bulurum?'' Adamın gözleri kan çanağı gibiydi. Nefesi dayanılmazdı. ''Lanet olası Mook filan tanımıyorum ben.'' Eve, bütün hijyenik riskleri göze alarak adamın yağlı saçlarını kavradı ve başını geriye doğru kaldırdı. ''Herkes lanet olası Mook'u tanır. Burada ölmek mi istersin yoksa kusacağın bir gün daha yaşamak mı?'' ''Lanet olası ibnenin kaydını tutmuyorum.'' Bıçağın ucu Adem elmasının üzerine geldiğinde dudakları iyice gerildi. ''Belki we are hell'dedir. Nereden bileyim?'' ''İyi, şimdi yaptığın işe devam et.'' Eve adamı tekrar kusmuğunun ortasına düşecek şekilde serbest bıraktı. Gölgelerin arasından kendilerini izleyenlerin göreceği şekilde bıçağını sert bir hareketle çizmesine soktu. ''Burada bela isteyen varsa memnuniyetle temin ederim.'' Sesini yankılanacak ve kapıların diğer tarafında akan kanalizasyon sesini bastıracak şekilde yükseltti. Sesi kaya kadar sertti. ''Ama benim işim bu insanlık abidesi tarafından lanet ibne olarak tarif edilen Mook'la.'' Sol tarafta hafif bir hareket oldu. Gölgelerin arasında bir gölge. Eve elini silahına götürdüğünde hareket kesildi. ''Bana ya da yanımdaki polise bulaşmaya kalkan olursa kıçlarınızı patlatmaya başlarız ve patlayan kıçların kaçının sonunun şehir morgu olacağıyla da pek ilgilenmiyoruz. Değil mi memur?'' ''Hayır efendim, teğmenim.'' Peabody, sesinin çatlak çıkmaması ve her ikisini de utandırmamak için dua ediyordu. ''Aslında bu hafta morg sayımında kasayı kazanmayı umuyoruz. Bu arada bahisler ne kadar oldu?'' $235.60. Fena değil.'' Eve kalçasını hafifçe salladı ama bakışları bıçak gibi keskindi. ''İşime yarayabilir. Bize bulaşanların canına okuduktan sonra,'' diye ekledi Eve tatlı bir tonla, ''arkada kalanları kurcalamak için bir ekip gelir. Bu da hiç hoşuma gitmez çünkü kasayı onlarla paylaşmam gerekebilir.'' ''Mook,'' dedi tekrar ve 10 saniye bekledi. ''We are hell,'' diye seslendi karanlıktan biri. ''S&M makineleriyle oynuyordur pislik.'' Eve yalnızca başını salladı. Sondaki pislik yorumunun kendinden ziyade Mook'a yönelik olduğuna karar verdi. ''Peki, çoğunuzun yuva dediğiniz bu güzel ve ilginç cennette We Are Hell'i nerede bulurum?'' Bir hareket daha oldu ve eli silahında hızla arkasına döndü. Yanındaki Peabody'nin de tamamen pozisyon aldığını, tetikte olduğunu hissetti. İlk başta karşısındakinin küçük bir oğlan olduğunu sandı, sonra bir cüce olduğunu fark etti. Adam parmağıyla peşinden gelmelerini işaret ederek ilerlemeye başladı. ''Sırtımızı kolluyoruz,'' dedi Eve ve etrafa bakarak birbirlerinin sırtını kollayarak ilerideki tünellerden birinde ilerlemeye başladılar. Cüce hızlı hareket ediyordu. Nemli, pis kokulu tünellere girip çıkarken ıslak taş zeminde yankılanan ayakkabıları olan bir hamam böceği gibiydi. Yeraltı labirentinde bir yerlere dönüp dururken barların, kulüplerin, ne olduğu belli olmayan yerlerin önünden geçiyorlardı. ''Ceset yarışması epey yaratıcı oldu,'' dedi Eve, dudağının ucuyla mırıldanarak. ''Teşekkürler,'' dedi Peabody, alnından akan terleri silmemeye uğraşarak. ''Yaratıcılık benim göbek adımdır.'' Eve, karanlığın derinliklerinde bir yerden gelen acı ya da tutku dolu bir kadın çığlığı duydu. Yere oturmuş, ağzını dayadığı pis kahverengi bir şişeden bira içen, devasa bir adam gördü. Adamın biraz ötesinde bir kadın ve başka bir adam çirkin bir şekilde çiftleşiyorlardı. Eve havada seks, idrar ve daha kötülerinin kokusunu alıyordu. Tünel genişledi ve dip dibe geçmiş video, VR ve hologram dükkanlarıyla dolu bir alana açıldı. VR Hell adlı dükkan simsiyahtı. Duvarları, camları, kapıları aynı koyu, her nasılsa yağlı bir görüntüye sahip siyah tondaydı. Dükkanın üzerinde muhtemelen şeytanın ateşini çağrıştırması beklenen alevler içindeki harflerle ismi yazıyordu. Boynuzları, kuyruğu ve elindeki çatala kadar tam olarak uyduruk bir şeytan tasviri alevlerin üzerinde dans ediyordu. Mook içeride. Cüce zımpara kağıdından yapılmış bir davulu andıran tok sesiyle ilk kez konuştu. Madam elektra makinesine takılır. Bağlanma, kırbaç boku filan. Hasta herif. 50'lik var mı? İyim, ceplerini karıştırdı. 20 var, yaylan. Cüce gri renkli sivri dişlerini gösterdi. Önce 20'lik sonra kendisi ortadan kayboldu. Burada cidden ilginç insanlarla karşılaşabiliyorsun dedi Peabody titrek bir sesle. Yanımdan ayrılma dedi İyim. Birinin hamle yapacağını hissettiğin anda kafasını patlat. İkinci kez söylemene gerek olmaz. Peabody, eli sımsıkı şok sopasında Eve'in arkasından dükkana girdi. İçerideki ses müthişti. Çığlıklar, sirenler, gıcırtılar, makinelerden ve müşterilerden çıkan inlemeler, homurtular. Parlayıp sönen ve dalgalanan kırmızı ışıkla çirkin bir aydınlatma vardı. Eve bir anda Dallas'ta buz gibi bir otel odasını hatırladı. Midesi kasılsa da kontrol etmeyi başardı. Kesik kesik soluk alışverişleri, şiddet yüklü seksin hırıltılı kelimeleri. Bunları o otel odasında da duyardı. Her şey sona ermeden önce. Duvarların kağıt kadar ince ve şiddetin bir nefes ötede olduğu bir mekanda sayısız odadan gelen benzer sesler vardı.
Dur, lanet olsun Rick. Yeter, canımı yakıyorsun.
Kör gözlerle etrafa bakarken bu kimin sesiydi diye merak etti Eve. Annesinin ya da babasının kendi kızını kullanmadığı zamanlarda kullandığı fahişelerden birinin. Dallas, teğmenim. Peabody'nin sesindeki huzursuz titreme Eve'i kendine getirdi. Odağını kaybetmek için doğru bir zaman değildi. Şu an hatırlamak için doğru bir zaman değildi. Yakınımda kal diye tekrarladı Eve ve makinelerin arasında ilerlemeye başladı. Çoğu insan onu fark edemeyecek kadar oyuna, yarattıkları dünyaya dalmıştı. Ama hala bir polisi fark edecek kadar keskin içgüdülere sahip olanlar da vardı. Bu insanların çoğu silahlı olmasına rağmen hedefin henüz kendileri olmadığını seçebiliyorlardı. Eve üzerinde kırbaçlar ve zincirler yazan bir makinenin önünden geçti. Makinenin önünde yapay gerçeklik gözlüğü takmış, sopa gibi incecik bir kadın zevk içinde bağırıyordu. Yüzünden düşen terler, üzerindeki dar deri takımın kollarını ve bacaklarını makinenin konsoluna bağlayan geniş bantların üzerinden yağ gibi akıyordu. Anlaşılan doğru yerdeyiz. Mook orada. 20. ayrımın sonu. Sayfa 196. Devamı 21. ayrımda.